Hacer Hanım'ın eşyalarını götüren araba konaktan uzaklaşırken mazhar salonun penceresinde dalgın dalgın dikiliyordu. Ne olursa olsun giden eşyalar annesinindi. Artık ondan ayrılıyordu. Kim bilir, belki bir daha bir araya gelmeyeceklerdi. Ne tuhaftı şu dünya. Bir takım maddi sebepleri bilinmekle beraber daha önce bilinmeyen meçhullerden geliniyor, doğuluyor, büyünüyor, bir zaman bir arada haşır neşir olunuyor, birbirlerine alışıyor, sonra yavaş yavaş dağılınıyordu. Bütün bunlar nasıl da ağır ağır, alıştıra alıştıra oluyordu. Ezellerden elbette bitmez, başı sonu olmayan bir yolculuk. Saçlarında gezinen yumuşacık bir el. Döndü, karısı. Ne düşünüyorsun? Ne düşündüğünün farkında bile değildi. Sonra hatırladı. Şu hayatı düşünüyorum, dedi. Batılı düşünürlerden biri, hayat bizi yavaş yavaş ölüme alıştırır, der. Çok doğru. Geldik, gidiyoruz. Doğru. Bir kadeh bir şey ister misin? Konyak. Kocası gene efkarlanmıştı. Haksız da değildi. Annesiydi nihayet. Konaktan uzaklaşışı kendi hatasıydı ama gene de iyi kalpli bir evlat. İstediği kadar fena olsun. Annesinin durumuna acırdı. Hele mahzar gibi baştan ayağa his birisi olursa. Büfenin orada Naciye ile karşılaştı. Elinde paçavra büfenin tozunu alıyordu. Yılışarak. Sırtımdan bir dağ kalktı sandım hanımefendi, dedi. Neriman anlamakla beraber yine de sordu. Niçin? Koca karı gitti ya. Neriman'ın kaşları sertçe çatıldı. Koca karımı? Terbiyesizliğin lüzumu yok. O avukat Mahsar Beyefendi'nin annesidir. Koca karı değil. Naciye gene bozulmuştu. Elinde paçavralar usullacık savuşurken bu kanadına da bir türlü yaralanamayacağını düşünüyordu. Neriman zarif bir kadeh, konyak ve çikolatayla kocasının yanına geldi. Konyağı verdi, çikolatayı jelatininden soyarken bir punduna getirip şu terbiyesiz kadına yol vereceğim Mahsar, dedi. Mahsar'ın kafasında şimdi de Nazan vardı. Hangi kadına? Naciye'ye. Niçin? Annesi için koca kara dediğini, kadıncağızla son zamanlarda nasıl uğraştığını bir bir anlattı. Mahsar üzerinde durmadı. Kendi suçu, dedi. Onurunu bilmedi, bilmiyor. Naciye'nin ne kabahati var? Doğru ama gene de haddini bilmesi lazım. Mahsar konyak kadehini bir dikişte içip boşu iade etti. Çikolatayı ağzına attı. Sonra elleri pantolon ceplerinde salonu boydan boya geçip geri geri dönerken Haldun bir odadan ötekine yıldırım gibi geçti. Mahsar'ın düşünceleri yön değiştirdi. Nazan'ın başından geçen felaketle beraber Haldun'a büsbütün acır olmuştu. Ona kötü kadının oğlu gözüyle bakıyor, hayatı boyunca bu damganın vereceği ıstırabı düşünüyordu. Bu düşünceyle bir zamanlar sabahlara kadar merakla okuduğu kötü tercüme romanlar kafasında canlanıyor, oğlunun da günün birinde böyle maceraların kahramanı olması ihtimali içini yakıyordu. Günün birinde okula başlayacak, okulda arkadaşları büyüklerinin telkiniyle kötü kadının oğlu gözüyle bakacak, kızdıkları zaman düpedüz o çocuğu demekten çekinmeyeceklerdi. Bunu önlemek için ne yapmalıydı? Şehri değiştirmekten başka çare var mıydı? Nihat'la bu meseleyi konuşmuşlar. Nihat, adam sen de, demişti. Düşündüğün şeye bak. Haldun'un mektebe başlamasına en azdan 2 sene var. O zamana kadar her şey unutulur. Belki unutulurdu ama Mahsar içini kemiren bu düşüncenin azabından kurtulamıyordu. Nazan'ın felaketini o hazırlamıştı. Yarın oğlunun o çocuğu diye aşağılanmasına da o sebep olacaktı. Geceleri gözlerini yumdu mu Nazan'ın boynu bükük hayali beliriyor, ta uykuya geçene kadar kaybolmuyordu. Çoğu sefer uykuya geçtikten sonra bile rüyalaşıyordu. O zaman da arada ne korkunç rüyalar görüyordu. Nazan birinde yılan, birinde de ahtapot olmuş, uzun kuvvetli kollarıyla Mahsar'ı sımsıkı kavramıştı. Boğulacaktı. Bağırmak istiyor, bağıramıyor, derin derin inliyordu. Karısının kuvvetli sarsmasıyla kendine gelip uyanabilmişti. O gecede Neriman'ın sarsmasıyla uyandı. Kan ter içindeydi. Gözleri büyümüş, saçları diken diken olmuştu. Su, dedi. Bir parça su. Yanıyorum. Neriman karyoladan atladı. Masanın üstündeki sürahiden bardağı doldurup koşturdu. Gece su içmek zararlıdır. Az iç. Mahzar duymadı bile. Bardağı tepesine dikti, son damlasına kadar içip iade etti. Hala yanıyordu. Gördüğü rüyanın etkisindeydi. Neriman karyoluya girince sıkı sıkı sarıldı. Genç kadın onu kolunun üstüne yatırdı. Elini pijamasından içeri soktu. Terli sırtını, kıllı göğsünü uzun uzun sıvazladı. Kocasının gene korkunç bir rüya gördüğünü anlamıştı. Şüphesiz Nazan'a ait bir rüyaydı ama sormadı. Tesirden kurtulunca elbette anlatırdı. Umumiyetle onda bir tereddüt de sezmiyor değildi. Kafasına takılan bir şey, ne olduğunu kesin olarak bilmiyorsa da ne olabileceğini kestiriyordu. Herhalde Nazan'a yardım etmeyi kuruyordu. Kuruyordu ama belki de yeni karısından çekindiği için açıklayamıyordu. Bu sırf sezgiydi. Şayet doğruysa asla kızmayacak, canı gönülden razı olacaktı. Düşmüş bir kadına el uzatmak, onu düştüğü yerden tutup kaldırmak, sadece kaldırmak. Çünkü istese bile fazlasını yapamazdı, elinden gelemezdi. Hatta mümkün değildi ama... Tekrardan eve gelmesi bile söz konusu olsa ses çıkarmaz, yalnız bir tek şey yapardı, ayrılıp giderdi. Nereye bilmiyordu ama herhalde İstanbul'a, ağabeyinin yanına yahut da yeniden başlamak üzere bara. Mahzar neden sonra kendine geldi. Vay anasına, dedi. Neriman da kafasındakilerden sıyrılmış, düşündüklerini çocukça bulmuştu. Ortada fol yok, yumurta yoktu. Hatta her şeye rağmen deli gibi sevildiğini de biliyordu. Sordu. Ne var? Gene müthiş bir rüya gördüm. Yılanlı, ahtapotlu rüyalardan mı? Hayır. Bu sefer doğrudan doğruya onu gördüm. Hapishane penceresinin demirlerine sarılmış, bana sesleniyordu. Ne diyordu biliyor musun? Ne diyordu? Bütün bunlara sebep sensin. Beni kurtar. Beni kurtarmazsan yarın oğlumun, Haldun'umun yüz karısı olurum. Ona kötü kadının oğlu, o çocuğu derler diye bağırıyordu. Ne korkunçlaşmıştı ya Rabbi. Elleri kurumuş, gözleri çökmüş, rengi yeşile mor arası. Neriman dinliyor, sadece dinliyordu. Sezgilerinde haklıydı. Bütün bu rüyalar gerçek değilse bile adamın onu, yani oğlunun annesini düşündüğüne, onu kurtarabilmeyi tasarladığına delildi. Gazetelerin yazdığı gibi sahiden yataklık yaptı mı acaba? Kim bilir? Avukatı var mı? Yok mu? Hoş, nereden olacak? Neriman hatırlattı. Yüzüğünü satmıştır belki de. Mahzar bunu unutmuştu. Sahi, dedi, keşke satsa. Satsa da bir avukat tutsa. Öyle işlere giren bir kadın söylendiği gibi aptal olamaz. Bunu canı gönülden temenni ederim ama bilmem ki. Sonra şebekeymiş bunlar, arkadaşları herhalde. Onu ihmal etmezler. Mahzar uzun uzun düşündü. 5-6 yıllarını bir arada geçirmişlerdi. Onu gayet iyi tanıyordu. Korkunç bir saflıktan başka en küçük bir kurnazlığını hatırlamıyordu. Yalnız büyü meselesi. Onda da gene annesinin parmağı olduğunu sanıyordu. Avukatı yoksa kendini müdafaa edemez. Çok ceza yer mi? Yer. Arkadaşları diyorsun. Arkadaşları kim bilir ne anasının gözü şeyler. İster misin kadıncağızın üstüne yüklesinler bütün suçu? Neriman iyiden iyiye seziyordu ki Mahzar onunla meşgul olmak istiyor. Ne olursa olsun kocasının vicdan azaplarından kurtulması lazımdı. İstersen, dedi. Atla git. Yakından alakadar ol. Mahzar bu kadarını beklemiyordu. Beklemiyordu ama samimi miydi acaba? İstanbul'a mı gideyim? Öyle ya. Sahi mi söylüyorsun? Aa, tabii. Oğlunun annesi ayol. Hazır işlerini de ertelettin. Hem hava almış olursun hem de zavallının işleriyle uğraşırsın. Mahzar sevinçle baktı. Günlerden beri ilk defa güldü. Sonra boynunu bükerek karısına sarıldı. Başını onun dolgun göğsüne dayadı. Sen ne iyi kadınsın Neriman. Neriman her şeyi anladığı halde yine de niçin, dedi. Çünkü bırak Allah'ını seversen, beni konuşturma. O kadar iyisin ki belki, ama bu daha çok seni sevdiğimden ileri geliyor. Nereden gelirse gelsin, sımsıkı sarıldılar. Yorgan kaydı, yere sarktı. Karlo'nun önüne yığıldı. Duvarda gölgeler alt üst oldu. Daha sonra yan yana uzanıp kaldılar. Her ikisi de rahattı artık. İçlerinden konuşmak gelmiyordu. Yalnız Neriman'ın kolu aşağıya uzandı. Bir ara eli yorganı tutup çekti. Mansarı hala uyku tutmuyordu. Birden yan üstü dönerek karısını kucakladı. İstersen ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Haldun'u da alıp birlikte gidelim İstanbul'a. Neriman bunu düşünmemişti işte. Düşünmemişti ama fena da olmazdı galiba. Hatta çok iyi olurdu. Barda çalıştığı zamanlar kendisinden yüz çeviren abiyi ile de barışması mümkün olabilirdi. Kapalı çarşıda triko üzerine iş yapan abiyi kim bilir nasıl sevinirdi kız kardeşinin tövbekar oluşuna. İyi olur ama bence iki mahsuru var. Nedir? Biri fuzuli masraf. Onu geç. Öteki, Haldun'u annesiyle görüştürecek misin? Mahsır hemen cevapladı. Hayır. O halde mesele yok. Çocuğun annesini orada, demir parmaklıklar gerisinde görmesi. Doğru olmaz, biliyorum. Bir gecede eski haline dönüvermişti. Ertesi gün arkadaşı Nihat'la yazıhanede karşılaştığı zaman adam şaştı. Bu değişimin sebebini sordu. İstanbul'a gidip Nazan'ın işiyle yakından ilgileneceğini öğrenince o da onun kadar sevindi. Bravo dedi. Bravo sana Mahsar. Senden zaten bunu beklerdim. Daha dün gece benim karıyla konuşurken dedim ki benim bildiğim Mahsar Nazan'ı arayacaktır dedim. Nitekim dediğim çıktı. Hazır davalarını da ertelettirdik. Ufak tefek işlerine ben bakarım. Ananı ne yapacaksın? Hiç burada kalacak. Onu da birlikte götüremem ya. Doğru. Zaten bizden ayrıldı biliyorsun. Malum. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Gücenme. Bizim Hikmet onunla görüşmek istemiyor. Sebebi de ne olursa olsun ahbaplık karşılıklı duygu beraberliği ile olur. Demek birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Beni de hiç sevmediğini bilirsin. Bu sırada içeriye alkolik bir istidacı girdi. Ufak tefek kupkuru bir adamdı. Yazıhanede kıstırdığı zaman Mazhar'dan rakı parası alır, vermedi mi küfürü basıverirdi. Huyu buydu. Şehrin valisiyle bile böyle konuşur, hiç kimse sözüne alınmazdı. Tersine eşraftan birçokları mahsustan küfrettirip kahkahalarla gülerlerdi. Mahsar yine para sızdırmaya geldiğini sanarak yelek cebine el atmıştı ki deli Tevfik paranı cebine sok pezevenk dedi. Senden para isteyen oldu mu? Niye geldin ya? Tevfik bugün çok ciddiydi. Oysa niye geldiğinin cevabı hazırdı. Ananı götürmeye geldim diyebilirdi demedi. Gel buraya. Mahsar masasının başından kalktı yanına gitti. Deli Tevfik o ciddi haliyle ayağıma çağırdım diye alınma dedi. Şu deyustan hoşlanmadığım daha da işitmesini istemiyorum. Nihat'tan mı? Ne boksa. Dinle beni. Uzun uzun eşelemezsen sana kötü bir haberim var. Kötü haber mi? Kötü haber. Kendini kolla. Niçin? Seni öldürecekler. Kim? Eşeleme dedim ya. Sahi mi be Tevfik? Tevfik'in yalan söylediğini duydun mu deyus? Öldürecekler seni. Ayağını denk al. Haydi ver bakalım şimdi rakı paramı. Mazhar'ın canı sıkılmıştı ama bozuntuya vermedi. Tevfik rakı parasını aldıktan sonra yan yalı Nihat'ın yanına gitti. Adamın yüzüne dikkatle baktıktan sonra merhaba dedi. Merhaba Tevfik Bey. Ağzını bozma ulan. Bey diye sizin gibi boynuzlulara derler. Çıktı gitti. Nihat henüz şehirde yeni sayılırsa da Deli Tevfik'i tanıyordu. Aldırış etmedi. Mahsara döndü. O başını iki avucu içine almış, kötü kötü düşünmekteydi. Hayrola? Mahsar içini çekti. Sonra arkadaşının yüzüne hazin hazin baktı. Nihat sordu. Deli ne söyledi? Seni öldürecekler, dedi. Bir kahkaha attı. Sen de inandın değil mi? Mahsar'ın inanışı tesadüf değildi. Deli Tevfik'in her yere girip çıktığını, bu arada aleyhine dava aldığı hasım fabrikatörün yanına da pervasızca girdiğini biliyordu. Kim bilir belki de onların bir komplosundan söz açmak istemişti deli. Nihat'a bundan söz açmadı. Fal, büyü filan gibi mabade tabiye. Dipnot metafizik. Meselelerine inanmam ama insan bazen çıkmaza saplanıyor da. İşte o çıkmazdan hemen sonra başlıyor ya mabade tabiye. Belki ma mafi bunda yani benim çıkmazlarımda çoğu sefer sebeplerini gayet iyi bildiğim ama geçiştirilmesi, düzeltilmesi elimde olmayan hatta fert olarak hiçbirimizin içinden çıkamayacağımız hususlarla burun buruna geliyorum. Sanki bir fabrika. Bizler her birimiz fabrikanın bir aleti gibiyiz. Nehirin içinde damla gibi. Damlanın nehir üzerinde ne tesiri olabilir? Yahut işleyen bir fabrikada bir çivinin rolü. O başka. Bir çivinin rolü bazen çok büyük. Uzun lafın kısası azizim. Bu böyle gelmiş, böyle gidecek. Bizler naçiz bizler. Evet ama Mustafa Kemal Paşa da naçiz bizlerdendi. Ona bakma. Demek ki bir çivi bile bazen koskoca fabrikayı allak bullak ediyor.